Ayrım 24.
İstanbul'un işgal edildiği 16 Mart 1920 günü öğleden sonra bir meclis-i mebusan heyeti padişah tarafından saraya çağrıldı. Heyet 4 kişiydi. Meclis Başkanı Celaleddin Arif Bey işgal üzerine Anadolu'ya geçmek üzere saklandığından, Başkan Vekili Abdülaziz Mecdi Efendi, Sivas Milletvekili Rauf Bey ile Konya Milletvekili Vehbi Efendi huzura çıktılar. Heyeti oluşturanlar milletin kurtuluş umudunun Anadolu hareketinde olduğunu söylemelerine rağmen padişahı ikna edemediler. Vahdettin, müttefiklerin her şeyi yapabilecek güçte olduklarını söyleyerek meclisteki konuşmalara dikkat edilmesi gerektiğini ısrarla belirtti. Heyet yeis içerisinde meclise döndüklerinde onları bir başka olay bekliyordu. Meclis-i Mebusan'a gelen bir Ermeni tercümanla iki İngiliz polisi Rauf Bey ve Kara Vasıf'ın kendilerine teslim edilmesini istiyorlardı. Başkan Vekili Abdülaziz Mecdi Efendi orada bulunan milletvekillerini toplantıya çağırdı. Toplantıya ancak 60 milletvekili katıldı. Milletvekillerinin teslim edilip edilmemesi konusunda bir uzlaşma sağlanması mümkün olamıyordu. Ali Şükrü Bey, Trabzon, tek canlı kalmayıncaya kadar tek bir milletvekilinin bile teslim edilmemesini ateşli bir biçimde savunuyordu. Zeki Kadir Beyoğlu, Gümüşhane ise meclis muhafız birliğinin karşı koymasını istiyordu. Ne var ki susan ve hatta korkanlar da vardı. Rauf Bey'in yandaki ayan binasına geçerek kaçması da önerilmekteydi. Rauf Bey bu öneriyi reddetti. Kaçması halinde çoğu milletvekilinin de kaçacağını ya da toplantılara gelmeyerek meclisi fiilen kapanmış durumuna getirebileceklerini, oysa meclisin İngilizler tarafından kapatılmasının daha doğru olacağını ileri sürüyordu. Bu arada toplantıda bulunanların sayısı da azalmıştı. Salonda ancak 20 kadar milletvekili kalmıştı. Sonuçta Rauf Bey İngilizlere teslim oldu. Rauf ve Vasıf Beylerden sonra Faik Bey Edirne, Şeref Bey Edirne, Cemal Paşa Isparta, Cevat Paşa Tahsin Bey Aydın, ayan üyesi Çürük Sulu Mahmut Paşa ve göz doktoru Esat Paşa da İngilizler tarafından tutuklandı. Ankara ise bu tutuklamalara yanıt olarak Gey ve Boğazı'nın işgaliyle Anadolu'daki tüm demir yollarına el konulmasını, demir yolu boyunca yerleştirilmiş İtilaf Devletleri askerleriyle kumandanların ve yetkililerin bulundukları yerlerdeki İngiliz subaylarını tutuklamalarını emretti. Bu arada ana hatları aşağıda belirtilen protestoyu yabancı devlet temsilcilerine gönderdi. Ulusal bağımsızlığımızı temsil eden Meclis-i Mebusan da dahil olmak üzere İstanbul'daki bütün resmi daireler İtilaf Devletleri'nin askeri kuvvetleri tarafından resmen ve zorla işgal edilmiş ve milli amaçlar için çalışan birçok yurtseverin tutuklanmasına girişilmiştir. Milletin siyasal egemenlik ve özgürlüğüne indirilen bu son darbe, yaşamasını ve varlığını ne pahasına olursa olsun savunmaya kararlı olan biz Osmanlılardan çok, 20. yüzyıl uygarlık ve insanlığının kutsal saydığı bütün ilkelere, özgürlük, milliyet, vatan duygusu gibi bugünün insan topluluklarına temel olan bütün prensiplere ve bu prensipleri yaratan genel insanlık vicdanına çevrilmiştir. Biz, haklarımızı ve bağımsızlığımızı savunmak için giriştiğimiz savaşın kutsallığına inanmış ve hiçbir gücün bir ulusu yaşamak hakkından yoksun edemeyeceği kanısına varmışızdır. İlgili ulusların onurlarıyla da bağdaşamayan davranışın değerlendirilmesini resmi Avrupa ve Amerika'nın değil, bilime sahip, anlayışlı ve uygar Avrupa ile Amerika'nın vicdanına bırakmakla yetiniriz. Ve bu olaydan doğacak tarihi sorumluluğa son kez dikkati çekeriz. Davamızın meşruluğu ve kutsallığı bugünlerde Tanrı'dan sonra en büyük desteğimizdir. Meclis-i Mebusan 18 Mart 1920'de bir toplantı yaptı. Sinop Milletvekili Rıza Nur söz alarak şunları söyledi. Efendiler, tarihin önemli bir gününü yaşıyoruz. Bu devlet ve millet bugüne kadar böyle bir uğursuzluğa uğramamıştı. Devletin ve halifeliğin başkenti yabancı devletlerin silahlı işgali altına girmiş bulunuyor. Bunu gerektirecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Meclis-i Mebusan saldırıya uğradı. Rauf, Vasıf, Faik ve Şeref Beylerle Numan Efendi zorla alınıp tutuklandı. Bu durum anayasa ve uluslararası hukuka tamamen aykırıdır. kayıtsız ve şartsız vicdan ve düşünce bağımsızlığına sahip olmayan bir meclis-i mebusanın özgürlük içinde karar vermesi mümkün olamayacağından, milletvekillerinin masumiyetine, dokunulmazlığına karşı yapılan bu saldırıyı protesto ediyoruz. Bu protestomuzun dünyadaki bütün yasama organlarına ve özellikle bütün parlamentoların anası olan Britanya Parlamentosu'na, bu tarihi olayları çok görmüş olan Fransız ve İtalyan parlamentolarına ulaşmasını dileriz. Üzerimize aldığımız ulusal görevi bugün ancak bu kadar yapabiliyoruz. Bundan ötürü verdiğimiz bir önerge ile bir teklifte bulunuyoruz. Bu önergemizi ulusal bir belge olarak tarihe bırakıyoruz. Rıza Nur'un konuşmasından sonra başkan önergeyi okuttu. Anayasanın 7. maddesi gereğince barışa, ticarete, alıp satışa ait ya da yurttaşların temel ve kişisel hakları ile ilgili ve de devletçe harcamayı gerektirici antlaşmaların yapılmasında meclisin onayı gereklidir. Genel savaşın, harbi umumi, ülkemiz için çok kötü şartlar içerisinde sona ermiş olmasından ötürü üzücü bir tarihi göreve çağrılmış olan Meclis-i Mebusan, başkentte olağanüstü bir durumun meydana gelmesinden ve meşrutiyetle yönetilen ülkelerin hepsinde milletvekillerine sağlanan dokunulmazlığın, olayların zorlamayla işlememesinden ötürü, milletvekilliği görevinin gereğini ülkenin bugünkü durumu ile bağdaştıramamıştır. Her şeyden önce düşünce özgürlüğüne ve vicdan bağımsızlığına dayanması gereken bu kutsal görevin güven içinde yapılmasını sağlayacak bir durumun yaratılmasına kadar Meclis Genel Kurul toplantılarının ertelenmesini teklif ederiz. İmzalar: Doktor Rıza Nur, Sinop; Zeki, Sinop; Tunalı Hilmi, Bolu; Tahsin, Maraş; Celal, Genç; Osman Nuri, Lazistan; Ali, İçel; Halil, Erzincan; Hüsrev, Trabzon; Zeki, Gümüşhane; Ali, İzmit; Kamil, İstanbul; Hüseyin Avni, Erzurum; İlyas, Bursa; Ahmet, Tokat; Şevki, Tokat; Fazıl, Karahisar-ı Şarki. Önergenin okunmasından sonra başkan, önergede okunanları tamamıyla anladınız mı diye sorunca, evet, oylansın sesleri yükseldi. Bunun üzerine başkan, milletvekilliği görevinin güvenlik içerisinde yapılmasına imkan verecek bir durumun meydana gelişine kadar görüşmelerin ertelenmesini istiyorlar. Kabul edenler ellerini kaldırsın, dedi. Oy birliği ile kabul sesleri arasında, evet efendim, oy birliği ile kabul edilmiştir diyerek saat 16.05'te toplantıyı bitirdi. Böylece son Osmanlı Meclis-i Mebusanı 24 oturum yaşadıktan sonra tarihe karıştı. Milletvekillerinin bir bölümü milli harekete katılmak için Anadolu'ya, Ankara'ya gitmeye başladılar. İttihat Terakki'nin iktidarını sağlayan Meclis-i Mebusanın feshedilmesinden sonra yeni bir meclisin oluşturulması için seçim yapılması düşüncesini ilk ortaya atan, Minber gazetesinde kendisiyle yapılan bir söyleşide Mustafa Kemal Paşa olmuştur. Amasya bildirgesinden başlayarak Erzurum ve Sivas kongrelerinde hep aynı istem öne çıkarılmıştır. Sivas Kongresi'ni izleyen günlerde Anadolu ile İstanbul arasındaki haberleşmenin kesilmesi ve onu izleyen günlerde oluşan Ali Rıza Paşa kabinesi Anadolu'nun seçim teklifini kabul etmiştir. Sağdan sola birçok partinin katıldığı 1919 seçimi Osmanlı yaşamında belki de ilk çok sesli seçimdi. Bu meclis 1. TBMM'nin de temel taşı olmuştur. 1. Meclis'in birçok milletvekili Meclis-i Mebusan'dan Ankara'ya gelenlerdir. Meclis-i Mebusan toplantılarını erteleme kararı aldıktan sonra Mustafa Kemal arkadaşlarıyla olgunlaştırdığı bir milli meclisi açma kararını yaşama geçirmek için seçim talimatını vali, bağımsız mutasarrıflar ile kolordu kumandanlıklarına gönderdi. Bu talimatın içeriği aynen aşağıda yansıtılmıştır. Başkentin bile itilaf devletlerince resmen işgali, yasama, yürütme ve yargı erkinden meydana gelen devlet otoritesini yok etmiş, bu durum karşısında görev yapamadığını hükümete resmen bildiren Meclis-i Mebusan dağılmıştır. Şu halde başkentin korunmasını, ulusal bağımsızlığını ve devletin kurtuluşunu sağlayacak tedbirleri düşünmek ve uygulamak üzere olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin Ankara'da toplantıya çağrılması ve meclis-i mebusan üyelerinden isteyenlerin de bu meclise katılmaları zorunlu görülmüştür. Bu nedenle aşağıdaki talimat gereğince seçimlerin yaptırılması yurtseverliğinizden beklenir. 1. Millet işlerini yürütmek ve denetlemek üzere Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclis toplanacaktır. 2. Bu meclise üye seçilecekler, mebuslar hakkındaki kanun hükümlerine tabi olacaklardır. 3. Seçimlerde livalar, seçim çevreleri esas tutulacaktır. 4. Her livadan 5 üye seçilecektir. 5. İlçelerdeki ikinci seçmenler vilayet ve liva merkezlerinde toplanacak. Genel meclis üyeleri ile belediye meclis üyeleri ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin heyeti merkeziye ya da heyeti idari üyeleri de ikinci seçmenlere katılacaklardır. Böylece meydana gelecek seçim meclisleri aynı gün ve aynı toplantıda seçimi yapacaklardır. 6. Her parti, her dernek, her topluluk aday gösterebilir. Herkes her istediği yerden bağımsız aday olabilir. 7. Her yerin en büyük mülkiye memuru seçime başkanlık edecek ve seçimlerin doğru yapılmasından sorumlu olacaktır. 8. Seçim gizli oyla, çoğunluk usulüne göre, oyların sayımı ise seçim meclisi önünde açık yapılacaktır. 9. Seçim sonunda bütün seçmenlerin imza ya da mühürlerini taşıyan 3 örnekli bir tutanak düzenlenecektir. Örneklerden biri yerinde alıkonulacak, biri seçilene verilecek, biri de Ankara Meclisi'ne gönderilecektir. 10. Seçilenlerin alacakları ödenek sonradan mecliste kararlaştırılacaktır. Ancak yol paraları seçim meclislerinin zorunlu harcama karşılığı olarak bildireceği miktara göre o yerin hükümetince sağlanacaktır. 11. Seçimler en geç 15 gün içinde yapılacak ve seçilenler hemen Ankara'ya gönderilecek. Adları da derhal bildirilecektir. Seçimlerin tamamlanmasından sonra Mustafa Kemal Paşa aşağıda aynen yansıttığımız bildiriyi yayınlayarak Büyük Millet Meclisi'ni toplantıya çağırdı. 1. Tanrı'nın izniyle Nisan'ın 23. Cuma günü Cuma namazından sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi toplanacaktır. 2. Vatanın bağımsızlığı, hilafet ve saltanat makamlarının kurtarılması gibi önemli ve hayati görevleri yapacak olan Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü Cuma'ya rastlatmakla bugünün kutsallığından yararlanılacak ve bütün sayın milletvekilleri ile birlikte Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde Cuma namazı kılınarak okunan Kur'an'ın ve kılınan namazın aydınlığına bürünülecektir. Namazdan sonra kutsal sakal, Hazreti Muhammed'in sakalının bir kılı ve kutsal bayrakla birlikte özel daireye gidilecektir. Özel daireye girilmeden önce kurbanlar kesilecektir. Bu tören sırasında camiden başlayarak özel daireye kadar kolordu kumandanlığınca özel tertibat alınacaktır. 3. Söze edilen günün kutsallığını pekiştirmek için bugünden itibaren hatim ve Buhar-ı Şerif okunmasına başlanacak ve Kur'an'ın son bölümleri uğur getirsin diye özel daire önünde tamamlanacaktır. 4. Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde aynı şekilde bugünden itibaren Buhari ve Kur'an okunmasına başlanarak Cuma günü ezandan önce minarelerde salavat-ı şerife okunacak ve hutbe sırasında halife ve padişahımızın adları söylenirken bizzat padişahımızın ve memaliki şahaneleriyle tebai mülükhanelerinin tezelden kurtulmaları ve mutlu olmaları için de ek dua okunacak. Cuma namazının kılınmasından sonra Kur'an'ın okunması tamamlanarak halifelik ve padişahlık makamının ve vatanın bütün bölgelerinin kurtulması için harcanan emeklerin önem ve kutsallığı, bütün milletin vekillerinden meydana gelmiş olan Büyük Millet Meclisi'nin vereceği yurt görevinin yapılması zorunluluğu hakkında dinsel öğütlerde bulunulacaktır. Daha sonra halife ve padişahımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, esenliği ve bağımsızlığı için dua edilecektir. Bu dini ve vatani görevin yapılmasından ve camilerden çıkıldıktan sonra Osmanlı şehirlerinin her yanında hükümet dairelerine gelinerek meclisin açılmasından ötürü tebriklerde bulunulacaktır. Her yanda cuma namazından önce mevlüt okunacaktır. 5. Bu bildirinin hemen yayınlanması için her araca başvurulacak ve hızla en uzak köylere, en küçük askeri birliklere, ülkenin bütün kurum ve kuruluşlarına duyurulması sağlanacaktır. Ayrıca büyük levhalar halinde her yere asılacak ve mümkün olan yerlerde bastırılıp parasız dağıtılacaktır. 6. Tanrı'dan başarılar dilenir. Bu bildiriyi Mustafa Kemal Paşa heyeti temsiliye adına imzalamıştı. Ankara'da heyeti temsiliye azalarının büyük bir bölümü bulunmamaktaydı. Meclis-i Mebusa'nın açılması ve onu izleyen olaylar sırasında heyeti temsiliyeden sadece Mustafa Kemal Paşa ve Hakkı Behiç Bey Ankara'daydı. Kazım Karabekir Paşa'nın Ankara'da heyeti temsiliyeden kimler var şeklindeki sorusuna o sırada Ankara'da bulunan arkadaşlarını ve eşraftan bazılarının ismini vererek yanıtlamıştı. Daha sonraları Sivas heyeti temsiliyesi, Ankara heyeti temsiliyesi biçiminde bir ayrımı bile gidilmiştir. Bütün bunlar Mustafa Kemal'in önemli karar aşamalarında zaman zaman nasıl yalnız kaldığını göstermektedir. Böyle durumlarda kendi başına karar almaktan bir an bile çekinmemiştir. Büyük Millet Meclisi kararlaştırıldığı gibi 23 Nisan 1920 Cuma günü açıldı. Bildirideki tören noksansız uygulandı. Hacı Bayram Camii'nden meclis binasına kadar eski İttihat ve Terakki binasıydı. Tek bir sesleri arasında gelindi. Salondaki okul sıralarına ve sandalyelere oturuldu. En yaşlı üye olarak Şerif Bey Sinop saat 13.45'te oturumu açtı. İlk sözü Mustafa Kemal Paşa alarak bu meclisin seçilen ve İstanbul'dan gelen milletvekilleri tarafından oluşturulduğunu ve hepsinin aynı hak ve yetkilerle görev yapacaklarını açıkladı. Bu durum onaylandı. Böylece meclis ilk kararını da almış oldu. Bu ilk toplantıya kaç milletvekilinin katıldığı bilinmemektedir. Dolayısıyla oturumun açılması için gerekli çoğunluk sayısı hakkında da değişik savlar vardır. Çeşitli kaynaklara göre bu konuda belirli bir ortak görüş olmamasına karşın Büyük Millet Meclisi'nde ikinci oturumdan itibaren pratik bir yol geliştirilmiştir. Oturuma katılanların yarısından bir fazlası çoğunluk olarak kabul edilmiştir. Meclisin birinci toplantı yılında 339'u seçilen, 87'si de Meclis-i Mebusan'dan katılan 426 kişi milletvekilliğine hak kazanmıştır. Bunların bir bölümü meclise katılmamış, bir bölümü de geniş bir zaman dilimi içinde peyderpey katılmıştır. Yeni seçilenlerden 69'unun Osmanlı Meclisi Mebusanı'ndan gelenlerden 7 milletvekilliğinin toplantı yılı içerisinde ıskat, ölüm, istifa vesaire nedenlerle meclise katılmadıkları bilinmektedir. Bu arada son Meclis-i Mebusan üyesi olup da hapsolunan ya da Malta'ya gönderilen 14 kişinin de milletvekilliklerinin devamına karar verilmiştir. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi 104'ü yeni seçilen ve 23'ü de İstanbul'dan gelenler olmak üzere 127 milletvekiliyle açılmıştır. Seçimlerin yenilenmesine karar verildiği 3 yıl içerisinde milletvekili sayısı sürekli değişmiştir. Yapılan seçimlerden sonra Başkanlık Divanı şöyle teşekkül etmiştir. 1. Başkan Mustafa Kemal Paşa, Ankara. 2. Başkan Celaleddin Arif Bey, Erzurum. 1. Başkan Vekili Çelebi Abdülhalim Efendi, Konya. 2. Başkan Vekili Çelebi Cemalettin Efendi, Kırşehir. İdareci üyeler Atıf Bey Balıkesir, Emir Paşa Sivas, İbrahim Süreyya Bey Manisa. Katip üyeler Haydar Bey Kütahya, Cevdet Bey Kütahya, Refik Bey Konya, Muhittin Baha Bey Bursa, Rasim Bey Sivas, Feyyaz Ali Bey Yozgat. Başkanlık Divanı ilk iş olarak 27 Nisan 1920'de padişaha bir bağlılık telgrafı çekti. Bu telgrafta şu nokta üzerinde önemli duruldu. Milli ve meşru müdafaamızı padişahlık makamına karşı bir ayaklanma gibi göstermek ve halkı kandırmak için durmadan çalışan hainler var. Oysa ki toplantının ilk sözü halife ve padişahına bağlılık olan Büyük Millet Meclisi, son sözünün de yine bundan ibaret olacağını en büyüklerin ve büyük saygılarıyla arz eder. Mustafa Kemal Paşa, meclisin yürütme erkini, dolayısıyla ulusal mücadelenin sorumluluğunu üstlenmesini istiyordu. Bu düşüncesini konuşmasında bir öneri halinde üyelere sundu. Teklif ediyorum. Derhal memleket mukadderatına el koyunuz. Çekinmek gerekmez. Bu görev o kadar önemli, içinde bulunduğumuz zaman o kadar tarihidir ki bu büyük sorumluluğu içimizden 3-5 kişiye yüklemekle yetinemeyiz. Meclisin tamamı tam manasıyla sorumlu olmalıdır. Millet bizi bunun için gönderdi. İşleri 5 kişinin eline bırakalım diye göndermedi. Önerge çoğunlukla kabul edildi. 25 Nisan 1920'deki toplantıda meclisin bu yetkiyi nasıl ele alacağı konusu tartışıldı. Sonuçta bir yürütme kurulu ile bu kurulun meclisle ilişkilerini, yetkilerini yasalaştırmak için lahiya komisyonunun kurulması için seçim yapılmasına karar verildi. Geçici yürütme komisyonuna Celaleddin Arif Bey, Cami Bey, Bekir Sami Bey, Fevzi Paşa, Hamdullah Supi Bey, Hakkı Behiç Beyler seçildi. Daha sonra seçilen 15 kişilik lahiya komisyonu hızlı bir şekilde Büyük Millet Meclisi bakanlarına dair kanunu hazırladı. Bu yasa 2 Mayıs 1920'de kabul edildi. Bir gün sonra 3 Mayıs 1920'de ilk bakanlar kurulu seçimle belirlendi. Büyük Millet Meclisi'nin ilk bakanlar kurulu şu kişilerden oluşuyordu. Bakanlar Kurulu Başkanı, Meclis Başkanı Mustafa Kemal Paşa, Ankara. İçişleri Bakanı Cami Bey, Aydın. Adalet Bakanı Celaleddin Arif Bey, Erzurum. Bayındırlık Bakanı İsmail Fazıl Paşa, Yozgat. Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey, Amasya. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Doktor Adnan Bey, İstanbul. Ekonomi Bakanı Yusuf Kemal Bey, Kastamonu. Maliye Bakanı Hakkı Behiç Bey, Denizli. Eğitim Bakanı Doktor Rıza Nur Bey, Sinop. Milli Savunma Bakanı Fevzi Paşa, Kozan. Genelkurmay Başkanı İsmet Bey, Edirne. Birinci Meclis'in yasama süresince bu bakanlar değişmiştir. 1. Büyük Millet Meclisi 1920-1923 yıllarında birçok yasaya imzasını atmıştır. Bunlardan bazıları gerek içeriği gerekse sonuçları bakımından önemlidir. Bu yasalara ve uzantılarına kısaca değinmekte yarar vardır. A. Meclis Bildirisi ve Anayasa. Anadolu Hareketi, iç isyanlar ve İstanbul hükümetinin girişimiyle oluşturulan Anzavur Hareketi ile uğraşırken, mecliste kendi niteliğini ortaya koyacak bir anayasa ve onun dayandığı bir bildiriyi hazırladı. Bunları aşağıda yansıtıyoruz. Büyük Millet Meclisi Bildirisi, 21 Ekim 1920. Emperyalist devletlerin devlet ve milletimizin hayatını açıkça kastetmeleri sonucunda meşru savunmamız için toplanan TBMM, şimdiye kadar çeşitli nedenlerle açıkça ya da dolaylı olarak ilan ettiği amaç ve düşüncesini bir kere daha bütün dünyaya arz için şu bildiriyi yayınlamayı gerekli görmüştür.